Ayrım 8, sayfa 64. Saat gecenin ikisini geçiyordu. Leman Hanım uyandı. Kocası mışıl mışıl uyuyordu. Karyoladan usullacık indi. Tuvalete gidecekti. Odadan çıktı. Karanlık sofayı geçerken aklına Nilüfer geldi. Kaç vakittir sabahları çok erkenden kalktığı, ayna karşısında uzun uzun tarandığı, evden erken çıktığı, gece yerlerine kadar masa başında heyecanlı heyecanlı bir şeyler yazdığı gözünden kaçmamış ama sebebini de sormamıştı. Kocasını açacak olmuşsa da vazgeçmişti. Evhamlı adamın evhamını büsbütün artırmaktan başka neye yarayacaktı? Tuvalete girdi çıktı. Dönüşte Nilüfer'in odasına uğradı. Kapıyı itti. Tavandaki kırmızı gece lambası yanıyordu. Nilüfer de herhalde uyuyor olmalıydı. Kapıyı çekip odasının yolunu tuttu. İçeriye tam girecekti ki salon kapısının açıldığını, beyaz bir gölgenin içeriye hafifçe kaydığını görerek durdu. Gölge aşırı çekingenlikle salonda adeta kayarak ilerlerken tanıdı. ''Nereden geliyorsun böyle?'' Nilüfer irkildi. Kalbi çarpmaya başladı. Cevap veremedi. Annesi tekrar sordu. ''Ha? Nereden?'' Bir yalan atmak, inandırıcı bir yalan atmak, annesini aldatmak zorundaydı. ''Hiç anneciğim'' dedi. ''Bahçeden.'' ''Ne işin vardı bahçede?'' ''Sıkıldım da hava almak için.'' ''Gecenin bu saatinde.'' ''Saat 2'yi geçiyor evladım.'' ''Ders çalışmıştım, uyku tutmadı. Hava almak istedim.'' Leman Hanım inanmış göründü. Yoksa kaç vakitte dikkatinden kaçmıyordu. Başında bir şeyler dolaşıyordu kızının. Mutlaka. Dalgınlık, telaş, heyecan. Boş değildi. ''Pekala'' dedi. ''Ama sırtında bir şey almadan çıkma bir daha olmaz mı?'' ''Peki anneciğim.'' Odasına girip kapıyı sessizce örttü. O geceden sonra bir daha buluşmadılar ama Nilüfer ne kadar istiyordu bunu. Sık sık buluşmak, kuvvetli kolların arasına kendini atmak, gözlerini yumup kendinden geçmek. Bir gün Suat yalnız geldi. Nilüfer memnun, gene de sordu. ''Zerrin nerede?'' ''Rahatsız.'' ''Nesi var?'' ''Soğuk almış.'' ''Hem ne yapacaksın onu? Böyle daha iyi değil mi?'' ''Bulutsuz, masmavi gök, ortalığı altın gibi parlatan, kuvvetli güneş.'' ''Suat, hava ne güzel değil mi?'' diye sordu. Nilüfer de aynı şeyi düşünüyordu. ''Çok.'' ''Hava bu kadar güzel olunca insanın aklına neler gelmiyor değil mi?'' ''Neler geliyor?'' ''Okulun sıkıcılığını düşünüyorum.'' Nilüfer de aynı şeyi düşündü. Yıllar yılı ezberlediği yüzler, kara tahta, sıralar, sınıf duvarındaki tabiat levhaları filan. ''Haklısın.'' dedi. ''O geceyi bir türlü unutamıyorum.'' Nilüfer güldü. ''Ben de.'' ''Demek annen.'' ''Peki üstümüze gelseydi ya?'' Nilüfer omuz silkti. ''Gelirse gelsin.'' ''Ne cevap verirdin?'' ''Hiç. Her şeyi olduğu gibi söylerdim.'' ''Ne derdim mesela?'' ''Ne diyeceğim? Sevişiyoruz derdim.'' ''Baban?'' ''Meraktan kendi kendini yerdi. Yesin. Ona ne?'' Okula dönülecek köşede birden duruveren Suat genç kızın elini tuttu. ''Hayatınızda okuldan kaçtınız mı hiç?'' Nilüfer işi anlamıştı. ''Hayır.'' dedi. ''Vazgeçelim mi gitmekten?'' ''Okula mı? Olur mu?'' ''Niçin olmasın? Kırlarda gezer dolaşırız. Bir portakal bahçesi biliyorum nehrin kenarında. Harika.'' Nilüfer'in kafasından o gece geçti. ''Peki ama'' diye gevşedi. ''Duyulursa ya?'' ''Nereden duyulacak? Zehrin hasta. 40 yılın başı bir gün gitmemişsin ne çıkar?'' Nilüfer cevap vermedi. Eli delikanlının elinde sürüklendi. Nehir kenarındaki portakal bahçesi gerçekten de nefisti. Zaman zaman portakal yemeye gelenler olursa da sabahları tenhaydı. Gene öyle, kimseler yoktu. İhtiyar sahibi kerpiç kulübesinin önünde çamur karıştırıyordu. Şöyle bir baktı. Suat'ın selamını başıyla alıp işine koyuldu. Nehir kenarına indiler. Köpüklü sular kıyıyı döverek ağır ağır akıyor, etrafta beyaz kanatlı kelebekler uçuşuyordu. Nilüfer çantasını kalın bedenli portakalın altına attı. Kuvvetli güneş siyah satın önlüğü içindeki bedenini kavramış, tatlı tatlı yakıyordu. Kollarını açtı. ''Oh!'' dedi. ''Ne güzel değil mi?'' ''Çok. Hele seninle yan yana olunca.'' ''Ne düşünüyorum biliyor musun?'' ''Ne düşünüyorsun?'' ''Bey babamı. Bizi burada görmeli.'' Suat, sahi dedi. ''Dün akşam amcam anlatıyordu. Çok tuhaf adammış bey baban. İnsanlardan kaçıyormuş değil mi?'' ''Evet. Güveni yok insanlara. İlle beni çok düşünüyor. Avukat olacakmışım, yabancı diller bilecekmişim bilmem ne. İnsan hem herhangi bir meslek sahibi olur hem de.'' Hayattan zevk alır, değil mi? Tabii. Portakalın kalın gövdesi dibine yan yana oturdular. Nilüfer, kötü kadın olmamdan korkuyormuş dedi. Baştan çıkmamam için beni insanlardan saklamak istiyor. Ama insanlar o uyurken bahçesine girip yahut o işindeyken okuldan kaçırıp kahkahalarla güldüler. Sonra kucak kucağa geliverdiler. Artık her şey silinmişti. Dudak dudağıydılar. Nilüfer o geceden daha bayıltıcı buluyordu. Gözlerini yummuştu. Gözlerini açtı, genç adamın mavi mavi gözlerine baktı. Sonra tekrar yumdu. Nilüfer ağlıyordu. Suat telaşlandı. ''Ne var? Niçin ağlıyorsun?'' ''Hiç,'' dedi. ''Sahi niçin ağlıyorsun? Sana bir zararım dokundu mu?'' ''Onun için değil, başka.'' Suat eğildi, kollarının arasına aldı. Israr etti. Nilüfer anlattı. ''Okuldan kaçıp bahçe köşelerinde bir öğrenci için çok ayıp değil mi? Mesela üstümüze geliverseler, kavgaya tutuşsan, karakolluk olsak.'' Suat hemen ciddileşti. ''Olmayız.'' ''Niçin olmayalım? Pekala da olabiliriz.'' ''Olursak, bana niçin güvenmiyorsun? Hatamı tamir etmeyeceğimden mi korkuyorsun? Koskoca adamım. Senin için her şeyi göze almasam buralara kadar gelmezdim.'' ''Teşekkür ederim ama sen de bir öğrencisin henüz.'' ''Doğru ama senden biraz farklıyım. Evvela erkeğim. Sonra lise son sınıftayım. Okulu bırakır bir iş bulabilirim.'' Çok inandırıcıydı. ''Evleniriz. İki odalı bir evimiz olur. Küçücük. Her sabah erkenden uyanırız. Ben fileyi alır çarşıya giderim. Et, ekmek, sebze ne lazımsa alır gelirim. Sen beni kapıda karşılarsın. Kahvaltımızı yaparız, sonra işime giderim. Kalbimde sen, yalnız ve yalnız sen. Masamın başında yalnız seni düşünerek. Ben de yemek tenceresinin başında seni. Birkaç saat ayrı kalmanın dayanılmazlığı içinde. Sabrımız tükenerek. Buluşma zamanımızı iple çekeriz. Ama benim sabrım taşı verir bakarsın. Ne yaparsın? Ne yapacağım? Hiç. Asarım daireyi, öğle paydosundan yerim yahut bir saat önce geliveririm. Ben belki de mutfakta yemekle meşgul olurum o sıra. Daha iyi. Anahtarım vardır. Kapıyı usulcacık açar girerim. Senin haberin bile olmaz. Belki de gaz ocağının sesine uydurmuş bir türkü söylemektesindir. Kim bilir? Yavaşça girer, seni arkandan kucaklayıveririm. Nilüfer sahiden kucaklanmış gibi gıdıklandı. Ay yapma Suat, öyle yapma. Gıdıklanır mısın? Çok, daha iyi ya. Şaşarım, böyle erken nasıl geldin derim değil mi? Tabii, derim ki, senin için derim. Hasretine dayanamadığım için karıcığım derim. Sonra, parantez içinde güldü. Getir kulağını. Nilüfer gıdıklanırmışçasına güldü, kızardı. Delikanlının ağzını elinin tersiyle hafifçe vurdu. Ne ayıp, ama harikulade değil mi? Nilüfer cevap vermedi. Önüne bakıyordu. Hala kıpkırmızıydı ama utancından değil. Kafasından o an geçiyordu. O anı yaşıyordu. Suat devam etti. Çocuklarımız olur. Onları herkesten çok başka türlü büyüyüp yetiştiririz. Bey babamın beni yetiştirmek istediği gibi değil mi? Elin oğlu bizden habersiz bahçemize girer, kızımızı ağaçların altına çeker. Yahut portakal bahçesine götürür. Hayat bu be Nilüfer. Vallahi hayat bu. Bir de neyi seviyorum biliyor musun? Küçücük evimizde yapayalnızız ama şikayetçi değiliz. Dışarıda kurtlar gibi uluyan bir kış, biz sıcacık odamızda, karyolamızdayız. Sana müthiş macera romanı okuyorum. Sen korkarak bana sarılıyorsun. Kocacım diyorsun. Canım kocacım, korkuyorum. Ama zararı yok, devam et. Ben devam ediyorum. Dışarının vahşi uğultusu. Yahut aşk romanları okuruz. Canımız hangisini isterse. Roman, insanı hüngür hüngür ağlatmalı. La Dama Camelia gibi. Yahut Werther gibi. Okudun mu Werther'i? Hayır. Ben daha çok bizimkilerden okudum. Werther'i mutlaka oku. Ben belki 20 defa okudum. Gözleri daldı, mırıldandı. Bir Werther de ben olmak isterdim. Niçin? Çünkü. Cevap vermedi. Bu roman çok mu güzel? Tam bu sırada bir yerde kaba bir öksürük, irkildiler. Nilüfer'in gözleri korkuyla büyüdü. Etrafa heyecanla bakıyor, sesin sahibini araştırıyorlardı. Nilüfer Suat'a sımsıkı tutundu. Gidelim Suat, ne olursun gidelim. Çok korkuyorum. Korkma, güven bana. Güveniyorum ama gene de korkuyorum. Kalktılar. Portakal bahçesinin hafifçe nemli ama sımsıcak toprakları üzerinden dışarı çıktılar. O gün Nafiz Bey eve her zamandan erken, her zamandan başka coşkun bir neşe içinde geldi. Hatta çantasından ananas likörü çıkardı. Leman Hanım şaştı. O ne o? Nafiz Bey güldü. Likör. Dehşet. Haklısın. Benim için sahiden de dehşet ama bildiğin gibi değil. Sevincimden uçuyorum. Sebep? Kaba müvekkillerimle baradan kurtuluyorum artık. Anlattı. Serseri milyonerin dayısı fabrikatör Süleyman Bey hususi arabasını gönderip fabrikaya davet etmiş. Uzun uzun görüşüp konuşmuşlar. Adamın bir umumi vekile ihtiyacı varmış. Gerek fabrika, gerekse civar kasaba ve köylerdeki envali gayrimenkulesi ile alakalı işlerle uğraşacakmış. Dipnot, gayrimenkule, taşınmaz mallar. Aylık ücret vesaire üzerinde de mutabık kalmışlar. Hatta fabrikadaki zarif bürolardan birisi yazıhane olarak tahsis bile edilmiş. Artık ne baro ne de lafını bilmez kaba saba müvekkillerim. Nihayet bir hafta içinde bütün işlerimi tasfiye edip fabrikadaki büroma yerleşeceğim. Leman Hanım da memnun oldu. Bu adam söyledikleri kadar zengin mi sayeden? Hem de nasıl? Fabrikadan başka civar kasaba ve köylerde emlağa, uçsuz bucaksız tarlaları var. Bu tarlalar yüzünden de köylülerle ihtilaf halinde. Fuzuli işgalleri mahkeme yoluyla temizleyeceğiz. Elini yüzünü yıkamak üzere musluğa gitti. Gülpembe salonun bir köşesinde konuşmaları dinlemiş, serseri milyonerin dayısından söz edildiğini anlamıştı ama niçin edildiğinin farkında değildi. Nafiz Bey'e havlu tuttu. Nafiz Bey yeni işinin sevinci içindeydi. Dedi. Nasılsın bakalım Pembe abla? Gülpembe, beyin böyle iltifatlarına alışkın olmadığı için şaştıysa da sağlığınıza duyarcıyım beyefendi cevabını verdi. Artık barodan da kaba saba müvekkillerimden de kurtuluyorum Gülpembe. Nihayet bir hafta sonra fabrikadaki zarif büromdayım. Kurulandığı havluyu uzattı. Gülpembe aldı. Hiçbir şey anlamamıştı. Nafiz Bey karısının yanına döndü. Genç kadın düşünceliydi. Yanına yaklaştı. Oturduğu koltuğun kenarına ilişti. Saçlarını okşamaya başladı. Nen var Caniko? Leman Hanım içini çekti. Hiç, daldım öyle. Yoksa yeni işimden memnun olmadın mı? Fena değil ama köylülerle kötü iş olacağım bir tarafa uzun, meşakkatli yolculuklara katlanman icap edecek. Nafiz Bey koltuğun kenarından indi. Edecek tabii. İhtimal geceleri de yatacaksın. İcap ederse. Kışta kıyamette, yağmurda, çamurda. Gözlerini kocasına dikmiş, endişeyle bakıyordu. Ufak tefek adam, elleri arkasında, kaba tüylü halının üzerinde ağır ağır gidip geliyordu. Karısı haksız değildi. Süleyman Bey hesabına köylülerle kötü kişi olacağı şüphesizdi. Kötü kişi olmaktan geçtim. Tren, otobüs işlemeyen sapa kasaba, köylere hayvan sırtında gidip gelmesi gerekecek, kasabaların gübre kokan pis otellerinde sabahlamak zorunda kalacaktı. Ama ne olursa olsun, bütün bu zahmetler çekilmeye değerdi. Alacağı maaşlarla primler, serbest avukatlıktan kazandığıyla hiçbir zaman kıyaslanamayacak kadar bol olacaktı. 1-2 sene dişini sıktı mı, Nilüfer'in üniversite tahsili için İstanbul'a rahatça yerleşebilecek duruma geleceklerdi. Likör şişesini almak üzere masaya giderken içeriden Nilüfer'in öksürüğü geldi. Likör şişesine uzanan eli öylece kaldı. Döndü. Nilüfer mi? Evet. Niçin? Mektepte değil mi? Gitmiş de hastalanmış, erken geldi. Hastalanmış mı? Tuhaf. Nilüfer'in odasına gitti. Neyin var evladım? Hastayım babacığım. Neren ağrıyor? Başım. Elini kızının başına koydu. Ateşi filan yoktu ama var gibi gelmişti. Vah yavrum vah. Çok mu ağrıyor? Nilüfer attı. Çok ağrıyor. Yeni işini filan unutmuş, neşesi uçmuştu. Karısının yanına geldi. Cayır cayır yanıyor. Doktor mu çağırsak acaba? Yok canım, doktorluk bir şey yok bence. Nafiz Bey gene elleri arkasında, salonda gidip gelmeye başladı. Kızın hastalığı ağır bir hastalığın başlangıcıysa ya, ehemmiyet verilmediği için artar, azıtırsa, azıtınca önünü alamazlarsa, kız elden giderse. Doktor Ali'yi çağırsak fena olmayacak Leman. Yok bir şey Nafiz, icat çıkar mı Allah aşkına? Çağırtalım, çağırtalım. Gülpembe'nin odasına gitti. Karı koca ağız ağıza vermiş Nafiz Bey'in yeni işini konuşuyorlardı. Yolda beyefendi Ali'ye bahsetmişti bundan. Ayağa fırladılar. Gülpembe, koş kızım bizim doktor Ali Bey'e. Nilüfer Hanım hasta, acele sizi istiyorlardı. Gülpembe çıktı. Yalnız kaldıkları zaman Nafiz Bey, senin aylığını da arttırırım dedi. Zaten her yere seninle gidip geleceğiz. Arada kasaba otellerinde kalmamız icap edecek. Ne yapalım, her zahmete katlanacağız. Sizin de bizim de istikbalimiz bakımından lazım. Ne dersin? Bahçıvan Ali pek bir şeyler anlamamıştı. Tek kelimeyle cevap verdi. Sağ ol. Birkaç sene dişimizi sıktıktan sonra atlarız İstanbul'a. Küçük ama kullanışlı bir köşk satın alırız. Nilüfer üniversiteye devam eder. Birkaç sene sonra bitirir. Parantez içinde gözleri parladı. Birlikte avukatlık yaparız. Oo, nedir şu ölümlü dünyada? Kızının odasına döndü. Nilüfer yarı örtük gözlerini karşı duvara dikmiş, Suat'ı, hep Suat'ı düşünüyordu. Ne diye bir öksürükten korkup da gidelim diye tutturmuştu sanki. Öksüren belki de işiyle gücüyle meşgul bir bahçıvandı. Keşke okulun öğle paydasına kadar otursalardı. Aman yarabbi. Neler konuşmuşlardı. Ya fırtınalı gecelerde baş başa roman okuyacakları anlar. Suat'a iyice sokulur, başını göğsüne dayar. Eli Suat'ın sıcacık avucunda. Bundan sonraki buluşmalarda hiç acelecilik etmeyecekti. Birden zehrini hatırladı. Aptal, henüz hiçbir şeyden haberi yoktu. Haberi olsa ne derdi acaba? Annesine babasını yetiştirir miydi? Herhalde amcasının güzel oğlunu yabancılara kaptıracak değildi ya. Kızdı. Bir an kendi yerinde onu farz etti. Vahşi uğultuları ile korkunç gece Suat roman okuyor. Yanında kendisi değil, Zehrin. Yahut Suat işten dönünce mutfakta kendisi değil de Zehrin'i buluyor, ayaklarının uçlarına basarak yaklaşıyor, Zehrin'i arkadan kucaklıyor. Kendini kaybedercesine kızdı. Hayır, hayır dedi. Olmaz, olamaz. Kafasındaki sinemanın filmi kopuverdi birden. Babası endişeli yüzüyle içeri girmişti. Ağır ağır karyolaya yaklaştı. Ali Bey amcana haber yolladım yavrum. Aa, niçin? Seni iyice muayene etsin. Birçok büyük hastalıklar böyle başlar. Üzerinde durulmaz, önemli sayılmazsa Allah göstermesin başka hastalıklara sebebiyet verebilir. Birdenbire yeni işini hatırladı. Artık baro, yazıhane ve müvekkillerimden kurtuluyorum. Nasıl, avukatlığı bırakıyor musunuz? Yo, fabrikatör Süleyman Bey'in umumi vekili oldum. Gözleri daldı. Hayaller hayallerin peşi sıra akmaya başladı. Düşün Nilüfer, İstanbul'a taşınmış, Boğaz'da yahut adalardan birinde güzel bir köşk satın almışız. Ben gene avukatlık yapıyorum, sen üniversiteye gidiyorsun. Birkaç sene sonra en azdan bir yabancı dil bilen bir avukat olmuşsun. Birlikte çalışıyoruz. Ne saadet değil mi yavrum? Kapıdaki karısına gözü ilişti. Öyle değil mi karıcığım? Kızımla birlikte çalışıyoruz. Mahkemelere o giriyor, ben iş sahipleriyle meşgul oluyorum. Kocasının pırıl pırıl hayallerini yıkmak istemeyen Leman Hanım başını salladı. İnşallah. Halbuki bu yeni işi hiç beğenmemişti. Kış kıyamette, yollarda bellerde, dağ başlarında dolaşmak, sicim gibi yağmurun altında iliklerine kadar ıslanmak, belki de kötü hastalıklara tutulacaktı. Ne lüzumu vardı? Kazancı yetmiyor muydu? Daha fenası köylüleri topraklarından attıracaktı. Topraklarından atılan köylüler de Nafiz Bey'e düşman olacak, kim bilir belki de kötülük yapacaklardı. O kışlarda, kıyametlerde önüne çıkıp dövseler yahut yolu üzerindeki uçurumlardan birine iteliği verseler. Doktor Ali yarım saat sonra geldi. Salondaki masanın üzerinde duran likör şişesini görünce Leman Hanım kadar şaştı. Ne bu hazret? Nafiz Bey göğsünü gere gere senin yeri vefakarın dedi. Burada ne işi var? Abdülhak Hamit ağzı ile cevapladı. Maşuğu için selama durmuş. Tam yerinde yapılan bu espri doktoru uzun uzun güldürdü. Sonra dedi. Kızımız nerede? Yol gösterdiler. Bizimki de hasta diye içeri girdi. Neyin var bakalım prenses? Nilüfer hasta taklidi yaparak başım ağrıyor Ali Bey amca dedi. Başın ağrıyor ha? Zehrin de senin gibi. Mektepte çılgınlar gibi koşup oynuyor, terliyor, üstüne de su içiyorsunuz. Tamam, çıkar dilini bakayım. Nilüfer dilini çıkardı. Dilde bir şey yok. Nabız? Nabız da normal. Ateşe gelince. Derece koydu, çıkardı. Hiçbir şeyin yok, dedi. Turp gibisin. Size şöyle kırılmaz cinsten birer meşe sopası lazım. Salona çıktılar. Ali Bey masanın üzerinden likör şişesini aldı. Rahat koltuklardan birine kendini bıraktı. Ne var ne yok bakalım? Leman Hanım türbüşon getirmeye giderken Nafiz Bey, fabrikatör Süleyman Bey'in teklif ettiği yeni işi anlatmaya başlamıştı. Öyle heyecanlıydı ki. Ayrım sonu. Sayfa 76.